35. bölüm. Sonraki birkaç gün sakin geçti. Doktor Lukin onlara çeşitli ağrı kesiciler verip yaralarını tedavi etti. Jasper, Nava ve Kane aynı küçük evde kalmalarına rağmen fazla konuşmadılar. Konuşmalarına gerek yoktu. O kadar yakınlaşmıştılar ki artık yıllardır birbirini tanıyan insanlar gibi konuşmadan da birbirlerini anlayabiliyorlardı. Kane her ana dalmamaya çalıştı. Bir keresinde girip küçük Bill Donnelly'ye baktı. 3,5 kiloluk bebeğin saçları babası gibi sapsarıydı. O bir kere haricinde Kane şimdi de kaldı. Hatta geçmişi bile düşünmemeye çalıştı. Gerçi dokun ihanetinin nedenini anlamak için yanıp tutuşuyordu. Ama bunu öğrense bile bir şey değişmeyeceğini biliyordu. O yüzden de her ana dalmadı. Dalmadığı için de engelleyebileceği çok kötü şeyler oldu belki. Ama muhteşem şeyler de oldu. Kendini suçlu hissetmedi. Çünkü biri olmadan diğerinin olmayacağını biliyordu. O yüzden de evreni kendi haline bıraktı. İnsanların onun müdahalesi olmadan geleceklerini belirlemelerine izin verdi. Şimdilik bir tek Nava'yı, Jasper'ı ve Martin Crowe'a verdiği sözü umursuyordu. Bunu nasıl yerine getireceğini bilmiyordu hala. Ama cevabı yakında bulacağını biliyordu. Bu arada kardeşine odaklandı. Her anda kardeşinin neden böyle olduğunu öğrenmişti ve neden ilaç vermelerine rağmen zihnini uyuşturmadan onun şeytanlarını kovamadıklarını görmüştü. Evet, Jasper bir şizofrendi. Ama esas rahatsızlığı bu değildi. Bu onun rahatsızlığının bir belirtisiydi sadece. Jasper'ın sorunu algılamasıydı. Doktorlar kardeşinin gerçek olanla olmayanı ayırt edemediğini söylediklerinde sadece kısmen haklılardı. Aslında Jasper gerçeği çevresindeki sözde aklı başında insanlardan çok daha iyi görüyordu. Ama onun sorunu tek bir gerçek değil de aynı anda birçok gerçeği görmesiydi. Bir parayı havaya attıklarında ve yazı geldiğinde Jasper bunun tura gelmesi halindeki olası gelecekleri de görüyordu. Böylece Jasper her an hem kendi geleceğini hem de sonsuz olası geleceği görüyordu. Bunlar birbirini yansıtan aynalar gibiydi zihninde. Kane kardeşinin biyokimyasallarla değil de bilgiyle, meditasyonla ve gariptir ki satrançla iyileştirilebileceğini biliyordu. Kane kahve masasının altındaki tozlu tahtayı gördüğü anda bunu anladı. Parçaları dizince oynamaya başladılar. Jasper'a şimdiye odaklanmayı öğretmek için mükemmel bir oyundu. Hedef tahmin etmek, yenmek ve karşı tarafın hareketlerini kontrol etmekti. Bunu yapabilmek için de şimdiyi bilmek gerekiyordu. İkizler tüm gün boyunca oynadılar. Sürekli oynadılar. Kane küçükken babasıyla da satranç oynadığını hatırladı ama kaybettiği babasının ardından üzülmektense onu hatırlayıp mutlu oldu. Babasını hatırladığı sürece o hep onunla olacaktı. Ama daha önemlisi oyun sayesinde kardeşi kendini kontrol etmeyi öğrendi. Yavaşça enerjisini o ana odaklamayı öğreniyordu Jasper. Gözlerinin önündeki gerçeğe odaklanıyordu. 64 kare ve 32 taşla sınırlıyordu kendini. Zihnindeki aynalarda oluşan görüntüleri bastırmayı öğreniyordu. Jasper gün geçtikçe gelişme kaydediyordu. David Kane, kardeşinin genelde insanların kullandığı anlamıyla normal olamayacağını biliyordu. Ama zaman içinde Jasper'ın şimdiye kadar yaşamadığı bir huzura kavuşacağını da biliyordu. Kane, kardeşinin akıl sağlığının gelecekte daha iyi olacağını görmüştü her anda. Ama zaten Jasper'ın gözlerine bakınca iyi olacağı anlaşılıyordu. 5. gün Nava artık tedirgin olmaya başladı. O sabah güneş doğduğunda kendine gelerek uyandı. Jasper ve David uyuyorlardı. İkisi de geldiklerinden beri evden çıkmamışlardı. İkisi de bu konuda hiçbir şey dememişti ama Nava onların bu zayıf halinde kendisine göz kulak olduklarının farkındaydı. Aynen Nava'nın onlara göz kulak olduğu gibi. David'e sormak istediği birçok soru vardı. Ama ağzını her açmaya çalıştığında David başını sallıyordu. Cevapları bulmak için çok zamanın var Nava. Şimdilik dinlen. Birkaç gün boyunca bize bir şey olmayacak. Söz veriyorum. Eğer başkası söylese inanmazdı Nava buna. Ama David'e güvenmeyi öğrenmişti. Bu yüzden de onun dediğini yaptı. David'e bakarken adam gözlerini açıp ona gülümsedi. "Naber?" dedi Kane gözlerini ovuşturarak. "Ne zaman uyandın?" "Birkaç dakika oldu," dedi Nava. David ayağa kalkıp kanepede yatan Nava'nın yanına geldi. Yanındaki kahve masasına oturup saçlarını okşadı. "Şimdi anlatacak mısın artık?" diye sordu Nava. "Olur," dedi Kane sanki sormasını bekliyormuş gibi. "Julia'yı bulduğumda..." Nava bir anda çöplükteki çıplak kemikleri kırılmış kızı hatırladı. Sanki bu yıllar önceydi. Onu düşünmemeye çalışarak konuşmaya devam etti. "Seni kurtardıktan sonra bana neden benim yaşadığımı ve annemin öldüğünü söyleyebileceğini söyledi. Ama artık biliyorum galiba. Rüyalarım. Küçükken gördüğüm karabasan. Uçaktan korkmama neden olan rüya. Hayatımı kurtardı. Bunları sen yaptın değil mi? Kane gülümseyerek başını salladı. Hayır. O zaman nasıl gördüm? Kane kadını işaret etti. Sen toplu bilinçaltından onları gördün. Olası geleceklerinden birini gördün ve bundan kaçındın. Nasıl? Diye sordu Nava. Jasper'ın fizik dersini bir daha dinlemek istiyor musun cidden? Hayır, dedi bir an için gülen ama hemen ciddileşen Nava. Ama neden? Neden ben gördüğümde annem görmedi? Bazen çocuklar yetişkinlerin göremedikleri şeyleri görürler. Gençken zihnimiz daha açıktır. Ama daha önemlisi çocuklar rüyalarında gördüklerine inanırlar. İşte bu yüzden çocuklar kendilerini itfaiyeci, astronot, kahraman olarak görebilirler. Büyüdükçe bu mantıksız görüntüleri göz ardı etmeyi öğretirler bize. Belki annen de öleceğini görmüştür. Belki de görmemiştir. Bu sorunun cevabını bilmiyorum Nava. Sana bir tek şunu söyleyebilirim. Küçükken o uçağı binmeyi reddettiğinde olası geleceğini gördün ve bir seçim yaptın. Uzanıp onun elini tuttu. Doğru bir seçimdi. Hayatında sandığından daha fazla iyilik yaptın. Biliyorum. Kurtarmak istediğin tek insanı kurtaramamak çok acı verici. Ama asla geri dönüp bunu değiştiremezsin. Annenin ve kardeşinin yasını tut Nava. Ama kendi hayatınınkini değil. Nava'nın elini okşadı. Doğru yolu seçmek gibi inanılmaz bir yeteneğin var. Bu sandığından da büyük bir yetenek. Kendine güven Nava. Böylece kaderini kontrol edebilirsin. Ama senin gibi seçim yapamam ben, dedi Nava. Emin olamam. Kane başını salladı. Ben de olamam. Evet, bir yeteneğim var. Ama bu hata yapmayacağım anlamına gelmiyor ki. Yeteneğim sayesinde geleceği görebiliyorum. Bir saniye ya da bir milenyum ilerisini. En büyük olasılıkla başarıya götüren yolu seçebiliyorum. Ama asla %100 emin olamıyorum. Ben bile olacak her şeyi bilemiyorum. Benim de geleceğim herkesin seçimlerine bağlı. Çünkü onların seçimleri hepimizin paylaştığı bu ortak geleceği ortaya koyuyor. Nava anlamakta güçlük çekiyordu. Ama yine de bir şekilde anlamıştı. Sonunda konuştu. Şimdi ne olacak? Geleceği biliyorsun. İstediğini yapabilirsin. Kane başını salladı. Ben geleceği bilmiyorum Nava. Tüm olası gelecekleri biliyorum. Bunlar da sonsuz. Yani aslında hiçbir şey bilmemekle aynı şey bu. Ama planladığın her şey aynen tahmin ettiğin gibi gitti. Ben her durumda en olası sonucu tahmin ettim. Her şeyin doğru gideceğini bilemezdim. Eğer sen beni kurtarmayı seçmeseydin ve bunda başarılı olmasaydın ben hala o laboratuvarda olurdum. Nava titredi. Ama hala soruya cevap vermedin. Şimdi ne yapacaksın? Ya Tversky ve Forsyth? Onlar nerede? Senin peşine düşecekler mi? Kane omuz silkti. Bilmiyorum ama eminim öğrenirim. Nava'nın kalbi ağzına geldi birden. Kuzey Koreliler. Beni bulacaklar. Ben... Merak etme, dedi Kane onun sözünü keserek. Onlara birkaç hayat kurtaracak bir bilgi verdim. Karşılığında da senin başına koydukları ödülü kaldırdım. Nava rahatlayarak iç geçirdi. Gelecekte ne olacağını bilmek istiyordu. Ama daha ağzını açmadan Kane gidip duş alacağını söyledi. Kane bir şey dememişti ama Nava artık sorularına cevap vermek istemediğini biliyordu. En azından bugün vermeyecekti. Kane banyoya girince Nava masaya uzanıp parlament paketini aldı. Annesinden söz edince canı sigara içmek istemişti. Sigarayı dudaklarının arasında tutup kibriti çaktı. Nikotini sanki şimdiden hissedebiliyordu. Tam sigarasını yakmak üzereyken garip bir şey yaptı. Gözlerini kapadı. Bir an için bir şey görür gibi oldu kapalı gözlerinin ardında. Hem tanıdık hem de yabancı bir şey. Gözlerini açıp elindeki kibrite bakınca sanki bu anı daha önce yaşadığını hissetti. Düşünmeden kibriti üfleyerek söndürdü. Sigarayı geri koyup paketi attı. Çöp tenekesini kapağını kapatırken o anda sigarayı bıraktığının farkına vardı. Nava kararını vermişti. O gece Kane geri dönme zamanının geldiğini biliyordu. Elinden geldiğince kaçınmıştı bundan. Her anda zaman yoktu ama anda zaman her ne kadar yapay da olsa akıp gidiyordu ve daha yapacağı şeyler vardı. Birkaç saniye sonra gözlerini açtığında hüzünlü bir şekilde gülümsüyordu. ''Ne gördün?'' diye sordu Jasper. ''Baktığımı nereden bildin?'' ''Benim de bildiklerim var.'' dedi Jasper. ''Soruma cevap versene.'' ''Sonunu gördüm. Yalnız değildim.'' ''Ne demek bu? Seninle biri mi vardı orada?'' ''Emin değilim.'' dedi Kane çenesini kaşıyarak. ''Kim olduğunu görebildin mi?'' ''Herhalde görebilirdim.'' dedi Kane. ''Ama nasılsa yakında öğreneceğim. Beklemeye karar verdim.'' ''Neden?'' diye sordu Jasper. Kane sırıttı. ''Şeytanlar bile sürprizleri sever.'' Kane o gece hiç rüya görmediyse de kalktığında arama zamanının geldiğini biliyordu. Numarayı çevirdi ve iki dakika hiçbir şey söylemeden karşısındakini dinledi. Sonra da telefonu kapadı. İkinci görüşmesi ilkinden kısa sürmüştü. İşi bittiğinde ceketini giyip kapıya doğru yürüdü. ''Nereye gidiyorsun?'' diye sordu Jasper. ''Avukatımla görüşmeye'' dedi Kane çıkarken. Lucky'nin Coney Island'daki dairesinden trene binip bir saatten uzun bir sürede Manhattan'a gitti. Bir haftadır dışarı çıkmadığından sokakta olmak garip geliyordu. Metrodan inerken şimdi de kalmaya çalıştı. Eğer her ana dalıp her bir adımda çevresindeki insanları nasıl etkilediğini görürse çıldırabileceğini biliyordu. Chrysler binasının 30. katına vardığında siyah kravatlı, zayıf bir adam yanına geldi. Bay Kane? Evet. Merhaba, ben Marcus Gavin, dedi avukat elini uzatarak. Geldiğinize memnun oldum. Beni takip ederseniz size çok heyecan verici bazı haberler vereceğim. Gavin ofisinin kapısını kapadıktan sonra bir dosya açtı ve ince bir kağıt çıkardı. Kağıdı sanki dağılacakmış gibi çok dikkatli tutuyordu. Bir an için bunu Kane'e verecek oldu ama sonra fikrini değiştirdi ve önüne koydu. Size biraz su veya kahve getireyim mi? Dedi zaman kazanmaya çalışarak. Hayır, teşekkür ederim, gayet iyiyim. Peki, dedi Gavin boğazını temizleyerek. Eminim neden burada olduğunuzu merak ediyorsunuzdur. Tabii, diye yalan söyledi Kane. Aslında biliyordu ama bilmiyor gibi yapmanın daha iyi olacağını düşünmüştü. Şey, aslında bu biraz garip bir durum, dedi Gavin tedirgin bir şekilde kalemiyle masaya vurarak. Bay Kane, Thomas DeSouza'nın yakın dostu olduğunuzu tahmin ediyorum. Evet, dedi Kane. Gerçi son birkaç yıldır görüşmedik. Öyle mi? O zaman bu daha da garip bir durum. Gavin kahvesinden bir yudum içti. Yeniden konuşmaya başladığında sesi daha iyi çıkıyordu. Bilmem duydunuz mu ama bir hafta kadar önce bir kaza oldu ve Bay DeSouza çok ağır yaralandı. Şu anda Albert Einstein Tıp Merkezi'nde. Doktorlar ellerinden gelen her şeyi yaptılar ama sonuç yine de pek iyi değil. Ne yazık ki Bay DeSouza'nın beyni durdu ve iyileşme şansı yok. Çok üzgünüm. Kane bir an için gözlerini kapadı. Tommy'nin halini bilse de bunu duymak kolay değildi. Muhtemelen sizi buraya çağırıp neden bunları anlattığımı merak ediyorsunuz, dedi Gavin. Birden tedirginliği gitmişti. Heyecanlanmıştı. Kötü haberi vermişti. Şimdi sıra iyi haberdeydi. Şu elimde tuttuğum, Gavin kağıdı kutsal bir şeymiş gibi masadan aldı. Bay DeSouza'nın son vasiyeti. Buzdolabının kapağında duruyordu. Kane uzatılan kağıdı geri vermeden şöyle bir baktı. Sizi varisi ilan etmiş ve tüm yetkilerini size devretmiş. Bay DeSouza piyangodan 240 milyon dolar kazanmıştı. Tabii ki bu para siz. Gavin sesini alçalttı. Onun fişini çekmeye karar verinceye kadar. Kane durumu algılayabilsin diye bir an duraksadı. Bay DeSouza'nın akrabası olmadığı için bu kararı sizin vermeniz gerekiyor. Ya öyle bir karar vermezsem, diye sordu Kane. Ne demek karar vermemek? Neyin kararını vermemek? Yani diyelim ki Tommy'nin hayat destek ünitesini kapattırmamaya karar verdim. O zaman ne olur? O zaman bankadaki parasının faiziyle neredeyse sonsuza dek aletlere bağlı kalabilir. Siz de yılda 100 bin dolarlık bir maaş alırsınız onun işlerini yürütebilmek için. Hangi işleri, diye sordu Kane. Vasiyetinde eğer ona bir şey olursa parasının hayır işlerinde kullanılmasını istediğini ve insanların hayatının iyileştirilmesini istediğini yazmış. Bunlar kendi sözleri. Sizin de bu parayı nasıl dağıtılacağına karar vermeniz gerekiyor. Ancak Bay DeSouza'nın bir daha hayata dönmek gibi bir şansı olmadığına göre o zaman gelince de, yani ölünce de parayı faizden çekip istediğinizi yapabilirsiniz Bay Kane. Gavin gülümsedi. Bir milyonersiniz Bay Kane. Kane başını salladı. Değilim. Duraksadı. Asla da olmayacağım. Ama Gavin'in aklı karışmıştı. Ama Bay DeSouza aslında bu haliyle zaten yaşamıyor. Evet. Ve doktorlar bir daha iyileşmesinin imkansız olduğunu söylüyor. Hiçbir şey imkansız değildir Bay Gavin. Bazı şeylerin olma olasılığı daha düşüktür sadece. Kane ayağa kalktı. Hastaneye gitmeden önce bir şeyler imzalamam gerekiyor herhalde, değil mi? Tabii ki, dedi Gavin birkaç kağıdı uzatarak. Kane'in işi bittiğinde Gavin'in elini sıktı ve kapıya doğru yöneldi. Affedersiniz, dedi Gavin. Bir soru sorabilir miyim? Tabii ki, dedi Kane dönerek. Eğer siz, yine fısıldamaya başlamıştı, Bay DeSouza'nın hayat destek ünitesini kapattırmayacaksanız, o zaman niye hastaneye gidiyorsunuz? Birkaç test yaptırmaya. Kane kapıdan çıkarken Gavin'in çok şaşırdığının farkındaydı ama ona bir şey anlatmak niyetinde değildi. Kane Tommy'nin kan örneğini alınca özel bir laboratuvarda testleri yaptırdı. Teknisyen 24 saat sonra iyi haberi vermek için onu aradı. Kadın sonuçlara şaşırmıştı ama Kane bunu bekliyordu. Kadın bunu nereden bildiğini sorduğunda Kane iyi günler dileyip telefonu kapadı. Telefon görüşmesinden sonra dosyayı yanına aldı ve sonra gidip gökkuşağı renklerinde bir ayı satın aldı ve hastaneye geri gitti. 15. kata çıktığında orada ne işi olduğunu biliyordu bu sefer. "Kane," dedi Elizabeth odasına girdiğinde. "Geri geldin." ''Tabii ki geldim.'' dedi. ''Bir arkadaşımı da getirdim.'' Oyuncak ayıyı çıkardı arkasından. Küçük kız gülümsedi. ''Affedersiniz.'' dedi odada duran bir kadın tedirgin halde. ''Siz kimsiniz?'' Kane dönüp kadına baktı. Gözleri kıpkırmızıydı. Son bir haftadır sürekli ağlıyor gibi görünüyordu. Kane onu daha önce hiç görmemişti ama tanıyordu. Rüyasında görmüş gibiydi. ''Merhaba.'' dedi elini uzatarak. ''Ben David Kane, eşinizin arkadaşıyım.'' ''Ya.'' dedi gözleri dolan kadın. Adım Sandy. Yavaşça elini sıktı Kane'in. Gelmeniz iyi oldu. Pek gelenimiz gidenimiz olmuyor. Biliyorum, dedi Kane. Acaba bir dakikalığına dışarıda konuşabilir miyiz? Tabii ki, dedi Sandy. Tatlım, hemen dönerim, tamam mı? Tamam anne, dedi Elizabeth. Koridora çıktıklarında Kane konuşmaya başladı. Biliyorum, bu size garip gelecek ama iyi haberim var. Ne oldu? Kızınıza ilik nakli yapılması için uygun bir aday buldum. İlikler %99 oranında uyuyor ve Elizabeth hazır olduğunda nakil yapabilirsiniz. Kadının yüzünden bir anda birçok ifade geçti. Şok, mutluluk ve sonra üzüntü. Konuşmasına fırsat vermeden devam etti Kane. Parayı dert etmeyin. Ben kendini kızınız gibi insanlara yardım etmeye adamış çok zengin birini temsil ediyorum. Tüm tıbbi giderleri karşılanacak. ''Bu bir şaka mı?'' dedi bir anda öfkelenen Sandy. ''Eğer öyleyse bence hiç komik değil Bay Kane.'' Kane Tammy'nin dosyasını çıkarıp kadına gösterdi. ''Bu gerçek mi?'' dedi Sandy dosyaya bakıp. ''Ciddi misiniz? Hayatımda hiç bu kadar ciddi olmadım.'' ''Tanrım, şükürler olsun, tanrım.'' Sandy Kane'in boynuna atılıp hıçkırarak ağlamaya başladı. ''Ne diyeceğimi bilemiyorum. Tanrım, size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.'' ''Teşekkür etmenize gerek yok.'' dedi Kane. ''Bir borcumu ödedim ben sadece.'' Sandy'nin aklı karışmış gibiydi ama başını salladı. Kane cebinden Gavin'in kartını çıkarttı. ''Bu bey benim avukatım. Elizabeth'in doktoruyla konuşunca onu arayın. Gerekli her şeyi halledecek.'' ''Sağ olun Bay Kane.'' dedi onun elini sıkarak. ''Eğer bana Bay Kane demeye devam edersen ben de sana Bayan Crow demek zorunda kalacağım. David desen?'' ''Olur, sağ ol David.'' Sandy burnunu sildi. ''Gidip Betsy'ye iyi haber vereceğim.'' Tam kızın yattığı odaya dönmek üzereyken durup David'e döndü. ''Marty'yi nereden tanıdığını söylemedin.'' ''Ya,'' dedi Kane başını kaşıyarak. ''Onu işten tanıyorum diyelim.'' Kane hastaneden çıktığında haftalardır kendini hiç bu kadar iyi hissetmediğini fark etti. Elizabeth'in ameliyatının iyi gitmeme olasılığı olduğunu da biliyordu. Ama %93.729'luk bir olasılıkla her şey iyi gidecekti. Birkaç blok yürüyüp rahatlamaya karar verdi ve birden koku beynine sızdı. Bedeni kaldırıma yığılmadan önce zihni her ana dalmıştı bile. Kadın onunlaydı ama farklıydı. Daha küçüktü, sanki daha tanıdık. Hem mutlu hem de mutsuz. Kane onun için üzülüyor. Kadın: "Sağ ol Kane." Kane: "Ne için?" Kane soruyu sorarken bile cevabı anlıyor. Her şeyi anlıyor. O anın geçmişi, Tanja'nın geleceği görmesini sağlayan o. O Tommy'nin rüyasına girip sayıları gösteriyor. Jasper'ın kardeşine yardım etmesini söyleyen ses. Kane'e her anı gösteren, nöbetlerini başlatan o. Tüm hareketleriyle bir olay seli başlatıyor. Tommy'nin vasiyeti ve imkansız kaza, Nava'nın kurtarışı, Kane'in uyanışı. Hepsi lösemiden ölmek üzere olan küçük bir kızı kurtarmak için. Adı Elizabeth Betsy Crow olan küçük bir kızı. Kane onun neden tanıdık olduğunu anlıyor. Ablasına benziyor. Sandy'ye ve yeğeni Betsy'ye. Kane: "Sendin hepsini yapan." Kadın: "Hayır. Biz insanların görmesine yardım ederiz. Bunun dışında bir gücümüz yok. Sizler yapıyorsunuz. Sen, Nava, Tammy, Jasper, Julia, Forsyth, Tversky ve daha milyonlarca insan. Her biri kendi yolunda kendi seçimlerini yapıyor." Kane: "Hepsi Betsy için mi?" Kadın: "Betsy sadece sonucun bir parçası. Anlayamıyorsun. Ama anda anlayacaksın sonradan." Kane: "Anda sen Julia'sın." Kadın: "Hayır. Anda biz tekil değiliz. Çoğuluz. Biz toplu bilinçaltının iradesiyiz. Ama sen bizi Julia olarak görüyorsun. Çünkü o aracımız, sesimiz. Son anlarında o zihninde ortak bir istek görüyor ve bu yüzden senin yardımını alıyoruz. Hedefimize ulaşmak için ama onun sesini arayan sensin. Çünkü yalnızca bizimle konuşmak isteyenlerle konuşabiliriz." Kane: "Ama Julia öldü." Kadın: "Her an anın dışındadır. Julia burada yaşıyor. Küçük bir kız. Büyüyor. Pity'ye aşık oluyor. O Betsy'nin Julia teyzesi. O çöplükte ölüyor." Kane: "Koku bu işte. Julia'nın bilinci bu kokuyu beynime taşıyor." Kadın: "Koku alma duyusu en güçlüsüdür. O aracımız olduğu için ölüme terk edildiği yerde hatırladığı koku da bize eşlik ediyor." Kane: "Neden anda Tversky'ye beni öldürmesini söylediniz?" Kadın: "Tammy'nin kazasını gerçekleştirmek için." Kane: "Tammy'nin ölmesini seçtiniz. Betsy'yi yaşatmak için." Kadın: "Hayır. Sizin anınızda Tammy kendini öldürecekti. Onun rüyalarını gerçekleştirmesini sağlayarak hayatını uzattık. Hiçbir şey bitmedi." Kane: "Sonsuz musunuz?" Kadın: "Bu bilinmiyor." Kane: "Neden?" Kadın: "Bazı geleceklerde sonsuzuz. bazılarında da yokuz. Kaderimiz seninle ve tüm insanlarla bir. Siz bizsiniz, biz de siz. Kane, ben neden buradayım? Kadın, yerini, görevini bilmen gerekir. Her anı kullanıp hepimize yardım etmelisin. Kane, nasıl yardım edeceğim? Tammy'nin parasıyla mı? Kadın, para birkaç kişiye yardım edecek ama sonunda pek az şeyi değiştirecek. Kane, o zaman nasıl? Nasıl yardım edeceğim? Kadın, anlatamayız. Daha sonra anda anlayacaksın. Kane, neden burada değil? Kadın, daha zamana ihtiyacın var. Hey, ayılıyor galiba, dedi biri. İyi misin ahbap? Kane başının arkasını ovuşturdu. Zonklamaya başlamıştı bile. Havayı kokladığında koku gitmişti. Evet, dedi. Galiba iyiyim. Şimdi.